Ayrım 19, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 178. Enver Paşa bu sabah kalabalık bir atlı kafileyle Köprüköy'den ayrıldı. Kafile kuzeydoğu yönünde cepheye doğru yola koyuldu. Her yer karla kaplı, hava oldukça soğuktu. Keçik köyü üstünden cepheye uzanan dar yolu buz tutmuştu. İki at yan yana zor yürüyebiliyordu. Enver Paşa'nın sırtında içi deri yelekle beslenmiş bir ceket vardı. Soğuğa meydan okumak istediğinden mi, yoksa ilk kez karşılaşacağı cephedeki savaşçıların çoğuna kışlık giyecek ve kaput veremediği, o insanların karşısına kaputla çıkmaktan utandığından mı bilinmez, kaput giymemişti. Koskoca başkomutan vekili kaputsuz yola düşünce yanındakilerin hiçbiri kaput giymeye cesaret edememişti. Yalnız bu mu? Enver Paşa atının üstünde dimdik yol alırken kimse ceketinin yakasını kaldıramamış, soğuğa karşı direnişi arttırmak için başını omuzlarına doğru çekerek büzülmeye yetinememişti. Yoldan geçen erler kafileyi görünce kıyıya çekiliyor, şaşkın şaşkın selam veriyor, bambaşka bir dünyadan gelen bu atlıların arkasından alık alık baka kalıyordu. Kafileyi cephe yakınında 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa ve Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Şerif Köprülü karşıladı. Tanışmadan sonra atlılar bir araya geldi. İhsan Paşa'nın kol ordusu hakkındaki açıklamalarını dinlediler. Ardından General Bronsart von Schellendorf, Kafkasya'ya yapılacak saldırıya ilişkin görüşlerini belirtti. General Almanca yaptığı konuşmayı şöyle noktaladı. ''Büyük bir zaferle aramızda şu elimdeki kırbaç kadar mesafe vardır.'' Bunları söylerken kırbacını havaya kaldırmış sağa sola sallıyordu. Bu sırada atı birden ürktü, küçük bir sıçrama yaptı. Buzda ayakları kayınca bir yanına yıkıldı. Boş bulunan general attan sırt üstü düşüverdi. Sırtı yere vururken bacakları havaya dikildi, bir süre öyle kaldı. Generali dinleyenler de böylesine kesin bir zafer müjdesine kavuşurlarken ortaya çıkıveren bu görünüş karşısında gülümsemeden edemediler. General Bronsart von Schellendorf çok bozulmuştu. Ayağa kalkar kalkmaz Almanca bağırmaya, atına sövmeye başladı. Şakaya vurularak geçiştirilebilecek küçük bir kaza küfürlerle pek hoş olmayan bir niteliğe büründürülmüştü. Bu gereksiz davranış herkesin suratını astırmıştı. Bazı Türk subayları Alman generalinin zaferi eliyle dokunacak kadar yakına getirdiği bir sırada atından düşmesini hayra yorumlamamışlardı. Böylesine garip bir rastlantıyı büyük bir yıkımın habercisi olarak kabul ediyorlardı. Son günlerde birliklerinden kaçan erlerin sayısında önemli bir artış olmuştu. Nedenini herkes biliyordu. Erler 3 haftadır çok ağır yaşam koşullarına göğüs germek zorunda bırakılmışlardı. Geceleri buz gibi çadırlarda yatıyorlar, gündüzleri akşama dek kazma sallayarak siper kazıyor, ara yollar açıyorlardı. Ellerinde gereç olarak belde taşınan portatif kazma ve kürekten başka bir şey yoktu. Bunlar da yetersiz sayıdaydı. Normal koşullarda 2-3 saatte kazılabilecek bir siper için günlerce uğraşıyorlardı. Toprak donmuştu. Her vuruşta yarıya kadar toprağa gömülmesi gereken kazmanın ucu yere değince kıvılcımlar saçılıyor, geride en fazla 1-2 santimlik iz bırakıyordu. Bu tırmalamaların birleşerek mevzi çukurlarına dönüşmesi haftalar alıyordu. Gündüz kuru ayazda bazen yağan kar altında çalışan erler akşam olunca yorgun argın çadırlarına dönüyorlar. Bu kez de soğuktan gözlerini yumamıyorlar, sabahı zor buluyorlardı. Aşırı yorgunluğa ve uykusuzluğa bir de açlık eklenince yaşam iyice çekilmez oluyordu. Vücudun soğuğa karşı direnebilmesi için yüksek kalorili yiyecekler gerekliydi. Bütün gün kazma kürek sallayan bir bedenin kalori ihtiyacı artıyordu. Gel gör ki normal beslenmeleri bile sağlanamıyor, yarı dolu yarı boş midelerle günler geçiştiriliyordu. Çarpışmalardan uzak bir dönemde ordu yiyecek sıkıntısı çekiyordu. Bu ortamda bazı erler yılgınlığa kapılıyor, bir fırsatını bulunca kaçıyor, sıcak ocak başı ve yiyecek bulmak umuduyla yollara düşüyorlardı. Cepheden kaçmanın büyük suç olduğunu bile bile yapıyorlardı bunu. Yakalanınca divanı harpte, yani savaş kurulunda yargılanıyor, caydırıcı örnek olsun diye en ağır cezaya çarptırılıyor, idama mahkum ediliyorlardı. Çeşitli zamanlarda 29. Tümen birliklerinden kaçan 10 erin yargılanmaları bitmiş ve bugün kurşuna dizilmeleri karara bağlanmıştı. Enver Paşa'nın tümeni ziyaret edeceği öğrenilince o gelmeden sabahın erken saatlerinde işin bitirilmesi istenilmişti. Kurşuna dizme töreni her alayda ayrı ayrı yapıldı. Amaç savaşçılara gözdağı vermek olduğundan genişçe bir alan seçilmiş, tüm alay alana yayılmıştı. İdam mangası yerini aldıktan sonra kaçaklar getirildi, suçları yüzlerine karşı okundu. Gür sesle verilen komutların ardından kesik yaylım ateşi sesi göğe yükseldi. Ve kaçaklar donuk bakışlarla kendilerini izleyen arkadaşlarının gözleri önünde karlar üstüne serildi. Yerde kirli bir kızıllık belirdi, o da giderek silikleşti. Geriye cesetleri güçlükle kazılan mezarlara taşımak kalıyordu. Enver Paşa ve yanındakiler öğleye doğru Hızardere köyüne geldiler. 29. Tümen Komutanı Albay Arif Baytın onları köyün dışında bekliyordu. Hepsinin ceketsiz, üstelik yakalarının inik olduğunu görünce afalladı. Kendi üstü başındakilere, üniformadan başka her şeye benzeyen giysilerine ne diyecekti acaba Enver Paşa? Albay Arif'in başında Enver Paşa'nın buluşu olan ve Enveriye adıyla anılan başlık vardı. Fakat cephede herkesin yaptığı gibi soğuğa karşı koruyuculuğunu arttırmak amacıyla başlığın uçlarını çözüp boynuna bağlamış, ayrıca bu uydurma başlığın üzerine bir Laz kabalığı geçirmişti. Kısacası Enveriye yaratıcısının önünde tanınmaz durumdaydı. Bu da yetmiyormuş gibi ordu kıyafet yönetmeliğinde adı bile geçmeyen bir siyah gözlüğü alnına kaldırmıştı. Siyah gözlük tipiden gözleri koruduğu, karda yansıyan güneş ışıklarının gözleri kamaştırmasını önlediği için cephede çok işe yarıyordu. Enver Paşa yaklaşınca Albay Arif sertçe selam durdu. Tümenin savaşçı sayısı ve durumu hakkında özet bilgi sundu. Sonra hep birlikte tümen karargahının bulunduğu Toprak Damlı köy evine girdiler. Albay Arif için için seviniyordu. Enver Paşa kılık kıyafetine ses çıkarmamıştı. Daha önemlisi başkomutan vekiline ve yanındaki Alman subaylarına çorba hazırlatmayı başarmıştı. Karargahının bir tek çorbayla yetindiği tümende acaba erler ne yiyor diye kimse ne sordu ne düşündü. Herkes berkitmeler, kazılan siperler üzerinde duruyordu. Dipnot berkitme tahkim, takviye demek. Albay Arif'in gönlü rahattı. İstenilen biçimde berkitme işlerini tamamlamıştı çünkü. Ayrıntılı olarak yapılan savunma hazırlıklarını açıkladı. 29. Tümen Azap Savaşı'ndan sonraki geri çekilmeyi izleyen günlerde yeni görev alanına gelmiş ve berkitme işlerine başlamıştı. Savunma mevzileri hazırlanmış, siperler kazılmış ve bağlantı yolları açılmıştı. Bu çalışmalar tam bitmişti ki ordudan ikinci bir savunma hattı daha hazırlanması emri gelmişti. Tümen yeniden kazmaya küreye sarılmış, ikinci savunma hattının siperlerini de tamamlamıştı. Yemekten, daha doğrusu çorba içildikten sonra hep birlikte yapılan berkitmeleri görmeye çıktılar. Tepelerin sırtlarındaki siperlere gidildi. Savunma mevzilerinde bulunan erler ceketle dolaşan Enver Paşa'yı ve yanındakileri görünce şaşırmışlardı. Ama gelip geçici bir ziyaret olduğunu anlamışlardı. Ceketle buzlu siperlerde birkaç saat durmak, donmak demekti zira. Taze yağan kar bazı siperleri doldurmuştu. Enver Paşa eline bir portatif kürek alarak siperlerin kardan temizlenmesine, ayrıca aralıklı olarak yan siperleri açılmasını işaret etti. Albay Arif buzlu toprağı kazmanın kürekle işaret etmek kadar kolay olmadığını söyleyebilmeyi nasıl da isterdi. Yine de görüşünü belirtmeden edemedi. Paşam, tümende kazma ve kürek çok azdır. Gördüğünüz siperler portatif küreklerle kazılabilmiştir. Enver Paşa her geçen saat ordunun bir eksiğini daha öğreniyordu. Herkes kızacağını umuyordu. O yalnızca yanındakilere emir vermekle yetindi. Erzurum'dan yeteri kadar kazma ve kürek göndersinler. 16 Aralık 1914. Köprüköy'deki 3. Ordu karargahını barındıran tek katlı düz damlı kerpiç köy evi yakın Türk tarihinin en önemli tartışmalarına tanık oluyordu bugün. Konu saldırı ve Sarıkamış kuşatma harekatıydı. Enver Paşa Albay Hafız Hakkı'nın Erzurum'dan gönderdiği iyimser telgraflara dayanarak bir saldırı ve kuşatma planı tasarlamıştı. Tasarladıklarını şimdi bir de 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa ve Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Felix Guze ile görüşmek istiyordu. Toplantıya General Bronsart von Schellendorf, Yarbay Feldman ve Enver Paşa'nın yaveri Binbaşı Kazım Orbay da katılıyordu. Enver Paşa konuşmasına Hasan İzzet Paşa'ya sitem ederek başladı. ''Hatalı davrandınız, başarı sağlayamadınız. Rus ordusu burada yok edilmeliydi. Şimdi hemen harekete geçeceksiniz. Rus ordusunu Sarıkamış'ta yok edeceksiniz.'' Bu sözleriyle şunu demek istiyordu. ''Kasım ayında yapılan çarpışmalarda atak davransaydın Rusları yenebilecektin. Bunu beceremediğin için ben ta İstanbul'dan buralara geldim. Şimdi benim hazırladığım planı uygulayacaksın, benim istediğim şekilde saldıracaksın.'' Hasan İzzet Paşa Enver Paşa'nın planını biliyordu. Albay Hafız Hakkı ana hatlarıyla anlatmış, o da kış koşullarında başarı şansının zayıf olduğunu belirtmişti. Bu sözleri Enver Paşa'nın kulağına gitmiş olmalıydı ki, şimdi planını açıklayıp kendisini psikolojik baskı altına almak istiyordu. Enver Paşa planını anlatmaya koyuldu. Planın özü Berlin'deki Türk askeri ateşçisinin gönderdiği raporlara dayandırılmıştı. Alman Mareşali Hindenburg 29 Ağustos 1914 günü Tannenberg zaferini kazanırken ateşe Mareşal'in karargahında bulunmuş, olayları adım adım izlemişti. Olaylar Rusların kuşatma hareketlerine karşı çok duyarlı olduklarını, kuşatılmaktan son derece korktuklarını göstermişti. Yan ve gerilerinde bir kuşatma kolu görünce Ruslar hemen geri çekiliveriyorlardı. Rus ordusunun bu özelliğinden yararlanmak istiyordu Enver Paşa. Plana göre 11. Kolordu bulunduğu bölgede yani Köprüköy'ün doğusunda kalacak ve Rusların dikkatini üstüne çekmek için gösteri saldırıları yapacaktı. Bu sırada Albay Yusuf İzzet komutasındaki 2. Süvari Tümeni Aras Irmağı'nın güneyinden Rus cephesinin güney kanadına saldıracak ve Rusların bu kanada kuvvet kaydırmasını sağlayacaktı. İhsan Paşa 9. Kolordusuyla Bardız üzerinden Sarıkamış'a saldırırken Alman binbaşı Stange komutasındaki bir müfreze Artvin üzerinden Kars'a sarkacaktı. Planın en can alıcı bölümünü 10. Kolordu komutanı Albay Hafız Hakkı uygulayacaktı. Albay Hafız Hakkı, Oltu üzerinden geniş bir yay yaparak Allahu Ekber dağını aşacak ve Kars-Sarıkamış demir yolu üstündeki Nova Selib'e varacaktı. Böylece Rus ordusu Sarıkamış'ta kuşatılmış olacaktı. Ancak Rusların kaçarak Kars'a çekilmeleri olasılığı biraz düşündürücüydü. Zira Kars bir kaleydi ve berkitilmiş mevzilerinde 300 top vardı. Bu yüzden Kars'ın alınması biraz zor olabilirdi. Bu engeli de yine Albay Hafız Hakkı aşacaktı. Kol ordusuyla Oltu'yu alınca geri çekilecek olan Rus kuvvetlerini ters cepheli bir savaşmaya zorlayacak, Kars yönünü tıkayacaktı. Plan Sarıkamış'ta kuşatılacak olan Rus ordusunun yok edilmesini amaçlıyordu. Ondan sonrası belliydi. 36 yıldır Rusların elinde olan Kars kurtarılacak, 1878 Berlin Anlaşması'nın öcü alınacaktı. Sonra ver elini Kafkasya. Kafkasya'da milyonlarca Türk ayaklanmak için fırsat bekliyordu. Bu arada Mısır, İran ve Afganistan'a yapılan seferlerin de meyveleri toplanacaktı elbette. Yalnız son günlerde dolaşan bir söylenti gerçekten can sıkıcıydı. İlkbaharda barış olacakmış. Avrupa'da barış olması olasılığı başlanan büyük işlerin yarıda kalmasına neden olabilecekti. Bunun için bir an önce saldırıya geçmek, ilkbahara kadar elden geldiğince Kafkasya içlerine dalmak gerekiyordu. Savaşın bitmesi olasılığından tedirgin olan Enver Paşa şöyle diyordu: İlkbaharda barış olunca bizim de elimize bir şeyler geçmiş olmalı. Enver Paşa saldırının ana amacına hiç değinmiyordu. Saldırının temel hedefi Almanların Polonya cephesindeki yükünü azaltmak, oradaki Rus kuvvetlerinin bir bölümünü Kafkasya cephesine çekmekti. Almanlar Rusların Kafkasya'daki 1. Kafkas Kol Ordusu ile 2. Türkistan Kol Ordusu'nun bazı birliklerini, 9. Sibirya Tümeni ile 1. Kafkas Tugayını Polonya cephesine getirdikleri kanısındaydı. Hiç olmasa bu birlikler Türk ordusunun karşısına çekilmeliydi. Oysa Berlin'deki askeri ateşe son raporlarında bu birliklerin Polonya cephesinde olmadıklarını kesinlikle bildiriyordu. Dipnot: 1. Kafkas ve 2. Türkistan kol orduları tüm birlikleriyle gerek Ala Kilese ve Hızır İlyas Kötek kesiminde, yani Enver Paşa'nın bulunduğu Köprü Köyü biraz uzaktan, güneydoğudan kuzeybatıya doğru çeviren yay üstündeydi. 9. Sibirya Tümeni ile 1. Kafkas Tugayı ise Kafkasya'da değildi ve Odessa'da bekletiliyordu. Bunlar gerektiğinde o kesime çıkarılacak Türk birliklerine karşı koymak, gerektiğinde Polonya cephesini desteklemek için yedekte bekletiliyordu. Hasan İzzet Paşa eski öğrencisi Enver Paşa'ya hesap verir durumda oluşunu hazmedemiyor, onun toplantının başındaki ağır davranışını unutamıyordu. Bu yüzden görüşünü biraz sertçe özetledi. Olmaz, çevreyi görüyorsunuz, her yerde kar var, kara kış başlamıştır. Bu koşullar altında bu mevsimde bir ordu harekatı iyi sonuç vermez. Kış şiddetini kaybetsin, yollar harekete elverişli duruma gelsin, düşmanı yok edeceğiz. Enver Paşa beklemediği bu çıkış karşısında çok sinirlenmiş, söylenmeye başlamıştı. Hatta bir ara ağzından kaçırdı. Eğer hocam olmasaydınız sizi idam ettirirdim. Ortalık elektriklenmişti yeniden. Ama Hasan İzzet Paşa koca bir ordunun sorumluluğunu taşıdığını bir an bile aklından çıkarmıyordu. Görüşlerini daha ayrıntılı olarak sıralamaya başladı. Hiçbir şey olmamış gibi soğukkanlı bir tutum içinde konuşuyordu. Önce bir taktik sorununa değildi. 9. Kol Ordu'nun Sarıkamış'a, 10. Kol Ordu'nun Nova Selim'e varması bir haftayı bulacaktı. Ya bu sırada Ruslar yalnız kalan 11. Kol Ordu'ya çullanırlarsa, o zaman bu kol ordu ezilecek, belki de tümüyle yok olacaktı. Sonra ordunun noksanları henüz giderilememişti. Birliklerin çoğuna kışlık yiyecekler verilememiş, gerekli yiyecek stokları yapılamamıştı. Bu noksanlıklar giderilmeden ne kadar süreceği belli olmayan bir kış saldırısına kalkışmak hatalı olurdu. Saldırının yapılacağı bölge dağlıktı. Aşılması güç sırtlarla doluydu. At arabalarının ve topların geçeceği doğru dürüst yol yoktu. Bu yüzden harekat ancak dağ toplarının geçebileceği küçük geçit yollarından yapılacaktı. Birlikler yiyecek ve cephanelerini yanlarında götürecekleri yük hayvanlarının sırtında taşıyacaktı. Hayvanlar hem kendi hem de savaşçıların yiyeceklerini taşımak zorunda olduklarından taşımanın verimi çok düşük olacaktı. Gerilerden yiyecek ve cephane desteği yapma olanakları kısırdı. Üstelik karın kalınlığı birçok yerlerde 1-1,5 metreyi bulmuştu. Soğuk sıfırın altında 20 derece dolayındaydı ve birkaç gün sonra daha da düşebilirdi. Bu kesimde ısının sıfırın altında 30-40 dereceye düştüğü çok görülmüştü. Enver Paşa, General Bronsart von Schellendorf ve Yarbay Feldman bütün güçleriyle Hasan İzzet Paşa'nın görüşlerini çürütmeye koyuldular. Görüşmeler ilerledikçe Hasan İzzet Paşa'da bir çözülme, direnişinde bir azalma seziliyordu. İleri sürülen karşı görüşleri yanıtsız bırakıyordu. Bir asker olarak başkomutan vekilinin ve genelkurmay başkanının görüşlerine uymak zorunluluğu duyduğundan mı, yoksa gerçekten saldırıyı benimsediğinden mi susuyordu, kimse anlayamadı. Yalnızca dinliyor, arada sırada katıldığını belirten baş işaretleri yapıyordu. Sonunda Hasan İzzet Paşa saldırı planını uygulamayı kabul etti. Enver Paşa işin tatlıya bağlanmasına memnun olmuştu. Alman subayları ise neşelerini gizleyemiyorlardı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 187.